Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Ender'le beraber ekran kartı seçiminde dikkat etmeniz gereken hususlar üzerine konuşacağız. Ender, ekran kartı seçimi gerçekten birçok kullanıcının kafasını meşgul eden bir konu.
Evet.
Özellikle bilgileri de azsa, yanlarında onlara bilgi verecek bir kişi de yoksa, kulaktan dolma bilgilerle ne yazık ki ekran kartı seçimlerini yapıyorlar. Ve bu kulaktan dolma bilgileri de şöyle bir genellersek eğer iki tane sonuca varıyoruz burada.
En temel iki kriter var. Bunlardan ilki
bellek miktarı.
İkincisi de ekran kartının belleklerinin bitiği, yani veri yolu miktarı.
Evet, kullanıcılar nedense, nereden duydularsa artık bunu, ekran kartının belleği çoksa güzel oluyor. Hı hı. Bir de altında bit, tam olarak o bitin de aslında ne bit olduğunu çok fazla bilmiyorlar ama 256 bitten aşağısı oldu mu da istemiyorlar.
Evet.
Yani kullanıcı için mesela şöyle söyleyelim. Giriş seviyesi artık üretilmeyen, belki de hiçbir şekilde oyun çalıştırmayacak bir ekran kartı üstünde 128 GB bellekten 256 bit bellek veriyor olsun. Onlar için bir şey fark etmiyor, yeni ekran kartı, onu seçiyorlar. Şimdi biz bu videomuzda ekran kartı seçiminde gerçekten dikkat etmeniz gereken hususlara tek tek ekran kartları üzerindeki bileşenleri açıklayarak değinmeye çalışacağız. Böylece aslında yavaş yavaş da donanım seçiminde kullanıcıların donanım seçimlerini kendi kendilerine yapmalarını amaçlıyoruz. Bu videolarda devam edeceğiz. İlk videomuz biliyorsunuz dengeli bir oyuncu bilgisayarı nasıl kurulurdu. Şimdi de ekran kartı nasıl seçilir olacak. Bizim ilk değinmek istediğimiz konu aslında ekran kartını oluşturan bileşenler. Kısaca bunlara değinelim isterseniz. Ondan sonrasında da bu bileşenleri seçerken neye göre seçeceğiz, ona bakalım. Şimdi bir ekran kartına baktığımızda arkadaşlar, şu anda videoda hemen ekranlarınızda bir ekran kartı modeli görüyorsunuz. Bu GT 640 model bir ekran kartı. Aslında orta seviye sayılabilecek ekran kartı modellerinden bir tanesi. Orta alt seviyede yer alıyor. Bu ekran kartının bir tane bağlantı portu var. PCI Express portu olarak adlandırılıyor bu port. Daha öncesinde AGP olarak biliyorduk. AGP öncesinde PCI vardı ama bunları artık önemsemenize gerek yok. Çünkü artık standart PCI Express oldu. PCI Express portu ekran kartınızı ana kartınıza bağlamanız gereken port oluyor ve zaten soketli yapısından da bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz.
Evet, boyuna baktığımızda zaten PCI Express slotun ana kartlarda hep üst tarafta yer alır büyük olanlar. Daha gelişmiş ana kartlarda birkaç tane daha olduğunu görüyoruz. PCI Express portu güzel bir port. Zaten arayüz olarak şu anda kullanılan standartın ve büyük ihtimalle daha uzun süre kullanılmasının sebebi çok esnek bir yapıya sahip olması. Çok fazla teknik bilgiye girmeden, ekran kartının üzerindeki bileşenlerin çok hızlı ve düşük gecikme süreleriyle işlemci, bellek gibi birimlerle iletişim kurmasını sağlıyor.
Evet, yani ekran kartınızla diğer bütün sistem bileşenlerinin konuşmasını sağlayan port bu portumuz oluyor. Bu port üstünden bağlantıyı kuruyoruz. Şimdi bu port hakkında çok kısaca da değinelim. X16, X4, X1 gibi terimler duyabiliyorsunuz. Bu onun hızını belirtiyor. Evet. Kaç bit, daha doğrusu ne kadar bant genişliğinde veri aktarabileceğini gösteriyor. X16 ekran kartlarında kullanılan standart oluyor. Şu an bir tablo görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi X16 portunun aktarabileceği maksimum bant genişliği oldukça fazla. Ekstra olarak artık PCI Express 1.0, 2.0, 3.0 gibi terimler de görüyorsunuz. X16 portunun hemen yanında da PCI Express 1.0, 2.0, 3.0 standartlarında ne kadar bant genişliğine ulaşabileceğini görüyoruz ki bu standartın ne kadar yüksek, X'in ne kadar büyük olursa o kadar daha fazla veriyi ekran kartının ana kartı taşıyabileceği anlamına gelmekte. Zaten, bir şekilde tablodan anlaşılıyor.
O numaralar senin dediğin 1.0, 2.0 jenerasyon numaraları. Her yeni jenerasyonda da bant genişliğini katlayarak arttırıyorlar ve şu anda PCI Express 3.0'ın 16X portunda verdiği bant genişliğine baktığımızda çok ciddi rakamlara ulaştığını görüyoruz.
Ekran kartları üzerine tabii doğal olarak bir tane de GPU yer alıyor. GPU aslında Graphic Processing Unit, yani aslında grafik işleme ünitesi olarak da isimlendirilebilecek bir ünite. Bütün o ekranda gördüğünüz çizimleri yapan, hesaplayan ve bir sonuca ulaşan ünite o ünite oluyor. Genelde de aslında giriş seviyesi ekran kartlarına daha fazla görüyoruz. Asıl soğutulan ünite budur arkadaşlar. Belleklerin o kadar fazla soğutulma ihtiyacı olmadığı için o gördüğünüz fan ve demir bileşenler sadece bu üniteyi soğutmakla sorumludurlar. Çünkü bu ünite gerçekten çok fazla üstüne iş düştüğü için biraz fazla ısınmaktadır. Bu yüzden de bu üniteye önem vermek gerekiyor. Zaten ekran kartı seçiminde videonun ilerleyen kısımlarında ayrıca değineceğiz. Bu ünite ne kadar hızlıysa, ne kadar kabiliyetliyse aslında ekran kartınızda ancak o kadar hızlı olabiliyor. Yani bellek miktarı, bellek veri yolu genişliği falan bunlar önemsiz. Bellekler dedik, tabii bir de GPU'nun etrafında bellekler var.
Belleklere baktığımızda genelde artık DDR teriminin kullanıldığını görüyoruz. Daha önceden tabii çok eskiden SDRAM'ler vardı ama şu anda standartlar DDR. Başındaki G takısı da Graphics DDR. Yani bu belleklerin grafik üniteleri için optimize edilmiş olduklarını görmekteyiz ve şu anda en üstte GDDR5 bellekleri kullanıldığını görüyoruz. Bu da standart DDR3, DDR2 gibi belleklere kıyasla çok daha yüksek bant genişliğini, daha düşük enerji tüketimiyle sunuyor. Zaten baktığımızda artık GDDR5 belleklerin aslında çok fazla soğutulma ihtiyaç duymadığını görmekteyiz. Daha önceki jenerasyon eski ekran kartlarına baktığımızda DDR2 olsun, GDDR3 olsun, bu tarz bellek tiplerini kullanan kartların bellekleri de yoğun bir şekilde ısı üretiyordu ve soğutulmak zorunda kalıyordu. Senin de dediğin gibi artık o teknolojiler daha geride kaldığı için bu tarz belleklerin de soğutulmaya ihtiyaç duymadığını görmekteyiz.
Evet, şimdi bellekten bahsettik, GPU'dan bahsettik. Sonuçta bir bilginin işlenmesi lazım. Evet. Bilgi belleklerde tutuluyor. Fakat bu bilginin işlenmek için GPU'ya aktarılması lazım. Yani o işlemciye aktarılması lazım. Bunun da işte belli bir veri yolundan geçmesi lazım. 256 bit, 128 bit, 64 bit bellek veri yolu denen şey, işte belleklerdeki veriyi GPU'ya aktaran, o yolun genişliğini sizlere aktaran bir terim oluyor arkadaşlar.
Gerçek hayattan da şöyle bir örnek verebiliriz aslında. Bir depo düşünelim. Bizim ham maddelerimiz var. Burada bunları depolamış bir durumda bekliyoruz. Bir tane de fabrikamız var. Fabrikayı da burada aslında GPU'ya benzetebiliriz. O ham maddeleri işleyen. Aradaki yolda işte artık otoban olur, tek şeritli toprak patika yol olur. Bu da işte aslında bizim bellek bant genişliği dediğimiz yola tam olarak karşılık düşüyor.
Evet. Şimdi gördüğünüz gibi GPU aslında çok kabaca bir oluşturduk. Tabii ki bir de dijital analog konvertörler var, dijital dijital konvertörler var. Bunlar da görüntünün ekrana ulaştırılmasıyla göreli yongalar ama bunlar aslında şu an bilmemize gerek olmayan, ekran kartta şimdi hiçbir etkisi olmayan yongalar olduğu için biz sadece bilmeniz gerekenler hakkında duracağız. Ve Ender'in olduğu örnekten de, söylediği örnekten de devam edersek eğer, bir tane depomuz var, belleklerimiz var, bir tane fabrikamız var. Burada veriler işlenecek. Bir de ortada bellek veri yolu dediğimiz bir yolumuz var.
İletişim hattı.
İletişim hattımız var. Bit miktarda, yani 256 bit dediğimiz şey yolu 256 şeritli yapıyor. 128 bit dediğimiz şey 128 şeritli yapıyor. 64 dediğimiz şey de bu yolu 64 şeritli yapıyor. Doğal olarak gerçek dünyada düşündüğümüzde ne kadar çok şerit varsa bellekteki bilginin GPU ulaşması, yani işlemci ulaşması da o kadar kolay olacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Fakat bu bir hataya neden oluyor arkadaşlar. Şimdi bir olayı yine başka örnekle özetlemek gerekirse şöyle söyleyelim sizlere. 256 şeritli yolda saatte 50 km hızla giden arabalar düşünün. 128 şeritli yolda ise saatte 200 km hızla giden arabalar düşünün. Hangi yoldan daha fazla araba taşıyabilirsiniz? Doğal olarak 200 km hızla seyreden arabaların bulunduğu yoldan saniyede çok daha fazla araba geçecektir. Bunun nedeni de doğal olarak arabaların daha hızlı ilerlemesi. Yani burada şunu söylüyoruz, bitin de hiçbir önemi yok, yolun kaç şeritli olduğunun çok fazla bir önemi yok aslında. Önemli olan bu yolda verilerin ne kadar hızla ilerleyebildikleri. Bunu da nereden anlayabiliyoruz? Belleklerimizin hızından anlayabiliyoruz arkadaşlar. Eğer bellekler, ekran kartusundaki bellekler çok hızlıysa ve bant genişlikleri çok fazlaysa, bu bellek veri yolu genişliğinden de bu hızla aktarılabiliyorsa bu bilgiler, doğal olarak yolun kaç şeritli olduğunu çok fazla bir önemi olmuyor. Şimdi hemen karşınıza bir tablo getiriyoruz burada da. Görebileceğiniz gibi 64 bit, 128 bit, 256 bit kartlar görüyorsunuz. Bunların bir tanesi DDR3 bellek kullanmış, bir tanesi DDR5 bellek kullanmış. Ve genel olarak bellek hızlarından kaynaklı bant genişliği değerleri de var. Şu an onları sizlere kırmızı olarak işaretledik. Görebileceğiniz gibi bellek bant genişliği 256 bit olan karttan en fazla verinin geçmesini beklerken böyle bir şey yok. Çünkü diğer 5 bellekler sayesinde çok daha yüksek veri miktarını daha düşük bir yoldan taşıyabiliyoruz. Yani burada neymiş önemli olan? Ekran kartı seçeceğiniz zaman, videonun başından beri kısaca bir özetlemek gerekirsek, GPU'nun hızı önemli. Çünkü taşınan verilerin işlenme hızı da çok önemli. Yani fabrikanızın hızı çok önemli. Ek olarak deponun aktarma hızı da çok önemli. Aradaki yolun hızı burada ikinci plana atılabilecek bir durum. Sizin kağıt üzerinde bakmanız gereken veriler, bellekten ne kadar bant genişliği var, GPU ne kadar hızlı, ne kadar veri işleyebiliyor. Bunun haricinde hiçbir şeye bakmanıza gerek yok. Yani bellek ne kadar büyük, ne kadar büyük veri alıyor. Bellek bant genişliği ne kadar, 256 bit mi, 300 bit mi artık, 384 bit mi, bunların pek bir önemi yok. Zaten kart üreticileri eğer GPU çok güçlüyse ve çok büyük bir bellek bant genişliğine ihtiyaç duyuyorsa, bit genişliğinde 384 bit, olmadı 512 bit olarak kendileri arttırıyorlar zaten. Evet. Yani kullanıcının kalkıp marketten mal seçer gibi bit genişliğini seçmesine gerek kalmıyor. Üretici bunları sizin için düşünüyor. Bu tarafta herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi Ender, yavaş yavaş aslında bir de test sonuçlarını gösterelim.
Gösterelim tabii.
Biz sizler için GT 640'ın hem 64 bitlik hem 128 bitlik sürümlerini aldık. Bir de piyasada 256 bit bellek veri yoluna sahip olduğu için oldukça popüler olan,
hala
çok popüler. Fazla popüler olan HD 4850'yi de karşısına koyduk 256 bit bellek veri yoluyla ve günümüzde popüler sayılabilecek oyunlarda HD çözünürlükte bu kartların hızlarına baktık. İlk test tablomuzda doğal olarak 3D Mark'ı göstererek bir sentetik teste başlamak daha iyi olacaktır. Ve burada da görülebileceği gibi 256 bit bellek veri yolu kullanıcıların düşündüğü gibi çok da fazla bir işe yaramamış Ender.
Tabii ki. Şimdi tabloda zaten açık ve net bir şekilde görüyoruz. Ve üzerine basa basa da söyledik. Belleğin saniyede, bellek ve GPU arasındaki saniyedeki bant genişliği çok önemli. Zaten o bellek tipi ve bellek veri yolu miktarını çarptığımızda bu değere ulaşıyoruz. İşte saniyede 40 GB bölü saniye, 60 GB bölü saniye bu karttan karta göre değişiyor. Aslında karşılaştırılması gereken kriter bu. Buna da baktığımızda yüksek olan aslında 64 bit olmasına rağmen kartın daha yüksek bant genişliği sunduğunu görüyoruz. Testlerde zaten görüleceği üzere kartımız 64 bit veri yoluna sahip olmasına rağmen 256 bit bir karta kıyasla %40, %50 uygulamasına göre çok daha yüksek fiyatta, yüksek miktarlarda iyi performans gösterebiliyor.
Hitman'e geçiyoruz. Bir oyun testi de gerçekleştirelim. Hitman'in HD çözünürlükte orta seviyede tayarlarda gerçekleştirilen testine baktığımızda burada bizi 64 bitlik GT 640 gerçekten şaşırtıyor.
Evet.
Çünkü GT 650 yani abisi sayılabilecek bir karta olabildiğince yaklaşmış durumda.
Evet, bu noktada tabii oyunların da önemi çok büyük. Çünkü bazı oyunlar bellek miktarına çok fazla ihtiyaç duyabiliyor. Dokuları çok yüksek oluyor. Bazı oyunlarda shader ağırlıklı dediğimiz GPU hesaplamasına çok fazla ihtiyaç duyuyor. Tabi bu da oyundan oyuna göre değiştiği için buradaki Hitman'a baktığımızda bu oyunun biraz daha aslında shader ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bellek bant genişliği konusunda ciddi bir fark olmasına rağmen 650 ve 640 arasında oyunumuz gene 640 üzerinde de iyi bir performans sergileyerek rahatlıkla oynanabilirlik derecesine ulaşıyor.
Tomb Raider'a geçtiğimizde ise bu daha kompleks bir oyun ve net bir şekilde yine 256 bitlik kart burada geriden gelmeye devam ediyor. Yani şu iki oyunu değerlendirdiğimizde 3D Mark'ı da kattığımızda 64 bitlik kart 256 bitlik karttan
çok daha iyi performans.
Çok daha iyi performans sergiliyor. Bitin bir önemi olmadığını net bir şekilde burada görebiliyoruz. Hadi son bir oyuna daha geçelim. Battlefield'a bakalım. Yine çok böyle yani etiketi yüksek bir oyun, değeri çok yüksek bir oyun. Burada da 256 bitlik kart geriden gelmeye devam ediyor.
Tabii. Beklediğimiz bir sonuç oldu açıkçası. Hem gelişen grafik teknolojileri, GPU'ların daha fazla hesap yapabilmesi ve GDDR5 gibi teknolojinin hayatımıza girmesinden dolayı daha düşük veri yolunda ekran kartları daha performanslı, daha efektif bir şekilde çalışabiliyor. Zaten sırf burada kare saniye oranlarını değerlendirdik ama aslında göz önüne alınması gereken başka kriterler de var. Mesela güç tüketimi gibi. Yeni ekran kartları, bellek veri yolunun düşük olması, daha yeni komponentler kullanması ve daha verimli GPU'lara sahip olması konusunda da daha az enerji tüketiyor, daha az ısı açığa çıkartıyor. Doğal olarak daha sessiz çalışıyor. Bu da aslında bakılması ve dikkate alınması gereken önemli kriterler arasında.
Evet, tabloları burada geride bırakıyoruz. Şimdi dilerseniz bir de ekran kartlarının üzerinde yazan terimlere bakalım. Çünkü bu terimlerde insanların kafasını oldukça fazla karıştırıyor. Burada AMD üretim bir ekran kartı kutusu var. Bu tarafta da Nvidia üretim bir ekran kartı kutusu var. Ve kartların üzerinde çeşitli terimler yer almakta. İlk olarak iki kartta da aslında Nvidia üretimi AMD üretimi kartlarda daha çok görmeye alıştığımız şey Crossfire ve SLI logoları oluyor. Bu terimleri tam olarak açıklamamız gerekirse bu çoklu ekran kartı kullanımına uygundur veya uygun değildir ibaresi anlamına gelmekte. Eğer bu logoyu görmüyorsanız bu ekran kartlarını çoklu olarak kullanamazsınız. Yani iki tane ekran kartı koyup performansı ikiye arttırma seçeneğine sahip olmuyorsunuz. Fakat SLI veya Crossfire terimlerini gördüğünüz anda bu demek oluyor
sahipsiniz.
Ki ikinci bir ekran kartı ya da üçüncü bir ekran kartı aldığınızda performansı katlayarak arttırabilirsiniz. Nvidia ekran kartlarının üzerine baktığımızda burada Physics CUDA gibi terimler görmekteyiz. Physics, fizik anlamına geliyor.
Evet.
Ve oyunlarda ekstra partiküller, ekstra efektler gibi şeylerin ekran kartı üzerinde hesaplanabilmesine olanak sağlayan bir teknoloji. Ve oyuncular için üzücü bir haber tabii. Yani genel olarak bütün oyun severler çeşitli ekran kartları kullanıyorlar. Sadece Nvidia ekran kartları tarafından destekleniyor. Physics'i görmek istiyorsanız ne yazık ki AMD ekran kartlarınızda bunu aktif edemiyorsunuz arkadaşlar. Ender, bir de Nvidia tarafında aslında önemli bir uygulama var. GeForce Experience. Birçok kullanıcı biliyorsun oyunlardaki doğru ayarları yapamadıkları için grafik ayarlarını. Oyunları yavaş oynuyorlar ya da olması gerekenden çok daha düşük grafiklerde oynuyorlar.
Evet, maalesef bu birçok kullanıcı tarafından yaşanan bir problem. Çünkü oyunların aslında detay seviyelerine baktığımızda orada bizlerin bile anlamadığı bazı teknik terimler olabiliyor ve bunlar aşıldığında oyunun nasıl etkileyecek, hangi grafik avantajlarını bizlere sunacak ama diğer taraftan da kare saniye oranını nasıl etkileyecek bunu bilmek gerçekten güç. Nvidia'nın GeForce Experience programı sayesinde bu ayarları çok daha pratik ve optimal bir şekilde gerçekleştirmek mümkün. Programın yapısına bakacak olursak aslında iki parçadan oluştuğunu görüyoruz. Birinci bölümü sisteminizdeki Nvidia driverlarını güncel tutarak sürekli yeni güncellemelerle ekran kartınızın performansını arttırmanıza sağlıyor. Bunun dışında da ikinci bölümü aslında oyun severleri daha çok ilgilendiren kısmı sisteminizde yüklü olan oyunları tanıyarak burada yapılacak oyun içerisindeki oyunların sisteminizde en iyi şekilde nasıl çalışacağını sizler için ayarlayarak bu sayede oyundan maksimum deneyim elde etmenizi sağlıyor. Program sisteminizdeki oyunları tanıyarak geçerli ayarları sizlere gösteriyor ve optimal ayarları da sizlere sunuyor. Siz optimal ayarları seçtiğinizde grafik kalitesinde ne gibi değişiklikler olacağını alt tarafta açılan ufak pencereden de görebilmeniz mümkün. Zaten şu anda ekrana gösteriyoruz. Optimal veya daha önce optimal bir şekilde ayarlanmamış sistem arasında da oyunlarda ciddi farklar oluşabiliyor.
Ekstra Surround View ve 3D ifadelerini görmekteyiz. 3 boyut ifadesini gördüğünüzde bilin ki bu ekran kartı 3 boyutu destekliyordur. 3D Vision olarak isimlendiriliyor Nvidia'da bu teknoloji. Ve Nvidia yine 3D Vision'la 3 boyuta oyunculukta çok fazla yatırım yaptı. Her ne kadar şu an 3 boyutlu monitörler biraz pahalı da olsalar, maalesef 120 Hz gösterme kabiliyetine sahip 3 boyutlu bir monitör aldığınızda 3D Vision yazılı olan kutular üstündeki Nvidia ekran kartlarıyla
bu teknolojiye de sahip oluyorsunuz.
Evet, bu teknolojiye sahip oluyorsunuz ve 3 boyutlu oyunlar oynayabiliyorsunuz. Çoklu monitör kullanımında bir diğer teknoloji de aslında AMD tarafında Infinity oluyor tabii. Eğer AMD'nin üst seviye ekran kartlarından birine sahipseniz o tarafta da çoklu monitör kurulumu yapıp oyunları çoklu monitöre ayırarak oynayabiliyorsunuz. Nvidia tarafında aslında yeni bir yenilikçi bir teknoloji daha var. Onu da burada belirtelim. Her ne kadar şu an çok fazla kullanılmıyorsa da yeni çıkan, yeni trend olmaya başlayan bir teknoloji olduğu, belki de gelecek sene bu video izlendiğinde kullanacağı zaten kullanıyorum diyecekler bu teknolojiyi. Bu da oyunları uzaktaki başka bir cihaza stream ederek aslında oyun odanızda olan bilgisayardaki oyunu oturma odanızda oynamanızı sağlayan bir teknoloji. Biliyorsunuz Nvidia Shield isminde bir konsol çıkarttı ve yeni seri ekran kartlarında, 6 serisi ekran kartlarında yer alan yongalar sayesinde ise Shield'a direkt olarak görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Bilgisayarınızın içeride monitörünü kapatıp içeriki odaya geçiyorsunuz ve oyun oynamaya oradan devam ediyorsunuz. Oyun aktarma, bulut üzerinden oyun oynama teknolojisi de yine çok yakında evlerimizde bolca kullandığımız, sıkça kullandığımız bir teknoloji olacak. Hatta elinizdeki cihazdan da oynamanıza gerek yok. Toplu arkadaşlarınız geldi. Bilgisayarınızın bulunduğu oda küçük. Hiç endişe etmeyeceksiniz. Oturma odasındaki televizyona bağlayacaksınız Shield'i. Bilgisayarınızdaki oyun oraya aktarılmış olacak. Ve televizyondan oynayacaksınız direkt olarak. Bu da günümüzün yenilikçi teknolojilerinden bir tanesi aslında.
Kesinlikle. Zaten bulut üzerinde oyun teknolojileri uzun zamandır konuşuluyor ama hem internet altyapısı olsun hem de donanımların sunduğu özel teknolojiler olsun tam gelişmemişti, evrimleşme aşamasındaydı. Artık bu teknolojiler evrimleşti, internetlerimiz hızlandı, fiber internet artık her yerde yayılıyor. Bunun dışında ev içindeki yerel ağlarımız da kablolu olsun, kablosuz olsun, AC standartlarıyla gelişti. Daha yüksek miktarda verileri düşük gecikmelerle aktarabiliyoruz. Artık yavaş yavaş bu teknolojilere de hazır hale geldik.
Evet, bu videomuzda ekran kartı seçimi aşamasında ekran kartı üzerine dikkat edilmesi gereken hususlara değindik. Umarız yararlı bir video olmuştur. Sizlerden bu konuda bize çok fazla istek geliyor. Eğer yeni video istekleriniz varsa, yeni konulara değinmemizi istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına değinin. Hatta bu videoda eksik olduğunu düşündüğünüz bazı bilgiler varsa lütfen ekleyin ki ekran kartı seçimi aşamasında kararsız olan kullanıcılar en azından nelere dikkat etmeleri gerekiyor, hangi fiyata hangi ekran kartını alırlarsa yüksek performans elde edebilirler, direkt denemiş, kullanmış insanlardan bilgi sahibi olsunlar diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.